Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Amos 5. bölüm 6. ayette Rabbe yönelin yaşarsınız. Yoksa Yusuf soyundan bir ateş gibi parlar, Beyteli yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz diyor. Rabbe yönelin yaşarsınız. Bu harika bir davettir. Yoksa Yusuf soyundan bir ateş gibi parlar. Tanrı bana dönmezseniz sizi yargılamak zorunda kalacağım der. Amos 5. bölüm 7. ayette. Ey adaleti acı pelin otuna çevirenler, doğruluğu yere çalanlar der. Liberal yani Tanrı sözüne uymayan bir teolojisi olan bir adam bu ayetleri çok vurgulamaktadır. İşlerle kurtulmaya inanıyordu ve düşüncelerini bu ayetlerle kanıtlamaya çalıştı. Ne yazık ki Amos'un mesajının tümünü hesaba almadı. İsrail ulusu Tanrı'nın bildirmiş olduğu tapınma biçimini yerine getirmekteydi. Kurbanlar sunuyorlardı. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu ayinleri yerine getiriyorlardı ama hayatları ağızlarıyla bildirdiklerinden çok uzaktı. Yani ağızlarıyla doğru olduğunu söyledikleri şeyleri hayatlarında yerine getirmiyorlardı. Yıllar önce Dr. Temple Morgan, seküler küfür edilmesinden daha çok korktuğunu söylemişti. Birçok insan kilisedeki bütün biçimleri ve ayinlere katılırsanız çok dindar olduğunuzu düşünür ama kilisede kilise ayinlerine uygun olmayan bir şey yaparsanız bunun bir küfür olduğunu düşünür. Dostum ben gerçek tehlikenin böyle şeylerde olduğunu sanmıyorum. Gerçek tehlike kiliseye gidip kendisinden bütün bereketlerin aktığı Tanrı'ya şükürler olsun diye şükran ilahisi söyleyen ama kilisenin dışında dürüst olmayan, içinde adalet ve doğruluk olmayan bir hayat yaşayan kişilerdedir. Bu sekülerin ya da sokağın küfürüdür. Tanrı'nın İsrail halkının hayatlarında kınadığı şey buydu. Mesih'e diri bir imanın gerekmediğini söylemiyorum. Kurtuluşunuz için Mesih'e güvenmeniz kesinlikle şarttır ve acildir. Ama dostum, Mesih'e güvendiğinizi bildirir ve kilise dışındaki hayatınız müjdeye uymazsa size bunu tanımlayacak sadece bir tek söz olduğunu söyleyebilirim. Bu söz serttir ama Rab İsa bu sözü herkesten daha çok kullandı. İsa kendi zamanında yaşayan din önderlerine ey ikiyüzlüler diye hitap etmişti. İsa'nın bunun için kullandığı sözcük budur. Bunu ben söylemiyorum. Günümüzde insanların önüne çıkıp Mesih'e olan muhteşem sevgimizi ve güvenimizi bildirip sonra da bildirmemiz gereken müjdeyi kınayan bir hayat sürmemiz utanmaz bir ikiyüzlülüğü oluşturur. Günümüzde müjdenin davasına zarar veren şey budur. Birçok Hristiyan bundan söz edilmesini istemez çünkü Hristiyan işinde çok aktiftirler ama iş ve sosyal yaşamlarında Rab için yaşamakta aktif değiller. Evli olan ve topluluktaki hemen hemen her alanda aktif olan bir adam tanırım. Ama bu adam kilisedeki bir bayanla ilişkiye girdi. Bir süre topluluğa gelmedi ve verdiği zararı tamir etmeden, hayatında hiçbir değişiklik yapmadan toplulukta aktif hizmete dönmek istedi. Ben vaiz olarak bu tür bir şeyi kesinlikle kınadım. Kabul etmedim ve bundan ötürü mantıksız olmakla da suçlandım. Amos bu bildiride bulunurken Rab'be uygun bir şekilde yaşamamayı kınamaktadır. Mesajının özünde bu var. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın bu tür bir mesajı verecek birisini bulmak için bu adamı ta güneyden güneydeki krallıktan getirmesi gerekmişti. Beytel ve Samiriye'deki ücretli vaizler sadece insanların kendilerinin söylemesini istediği şeyleri söylüyorlardı. Birkaç yıl önce önde gelen bir kutsal kitap yorumcusu günümüzdeki kilise kürsüsünün cemaatin düşüncelerinin dile getirildiği bir yer olduğunu söylemişti. Oysa Paulus Timoteus'a 2. Timoteus 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle der. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. İnsanların kulakları hoş ve tatlı bir şey duymayı ister. Sonra kalkıp vaizin sırtını sıvazlarlar ve ona ne kadar tatlı olduğunu söylerler. Sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşıyayım ve böylece ikimiz de güzel bir zaman geçirelim diyen eski bir Mısır oyununa benzer bir yaşam tarzını kabul ederler. Günümüzde bu kiliselerimizde çokça yaşanan bir durumdur. Liberalizm bunu yıllardır yaptı ve günümüzde birçok muhafazakar kilisede bunu görmekteyiz. Amos adlı bu adamın çok dindar olmadıklarını önermesi bile İsrail halkına bir hakaret gibi gelmişti ama Amos'un onlar için mesajı buydu. Amos 5. bölüm 8. ayette Ülker ve Orion takım yıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir der. Yine burada Tanrı'nın lütufkar çağrısını görmekteyiz. Tanrı sabırlıdır. Tanrı benim olabileceğimden çok daha fazla sabırlı. Tanrı'nın sabrına karşı sabırlı olmayı öğrenmem gerekiyor. Tanrı gerçekten de çok sabırlı ve tahammüllüdür. Ülker ve Orion, takım yıldızlarını yaratan der. Ülker gökyüzündeki birçok takım yıldızından birisidir ve tabii ki o zamanki insanın bildiği bir takım yıldızıydı. Zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir diyor. Yani yağmurun yağmasına neden olan Tanrı'dır. Yağmurun yağmasına hidrodinamik yasasının neden olduğu doğrudur. Ama hidrodinamik yasasını kim yarattı? Suyu denizden yeryüzüne yükseltip bulutlara koyan ve o bulutları tam istediği yere gidene kadar rüzgarla hareket ettiren, sonra da istediği yerde yağmuru yağdıran kimdir? Dostum, bunu yapan Tanrı'dır. Amos, adı Rab'dir demektedir. Bütün bunlarla İsrail halkına siz putlara döndünüz. Hayatınız diri Tanrı'ya, yaratıcı olan diri Tanrı'ya iman edişinizle uyuşmuyor demektedir Amos. Amos 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde kaleyi ansızın yıkar, surlu kenti yerle bir eder. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, doğru konuşandan iğreniyorlar der. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyorlar. Mahkemede onları azarlayan kişi hakim olacaktır. O zamanlarda mahkemeler surlu kentlerin kapılarında yapılırdı. Kutsal kitap boyunca hakimlerin kent kapısında oturduklarını görüyoruz. Boaz, Naomi ve Ruth'un mirası konusunu halletmek için yakın akrabasını Bethlehem kentinin kapısına getirdi. Lut'un Sodom'a gidip orada politikaya atıldığında kent kapısında oturduğunu okuruz. Orada ne yapıyorlardı? Hakimdi. Amos hatalı olanı azarlayan hakimden nefret edildiğini söyler. Bu yüzden hakimlerin çoğu kötülük yapanlarla işbirliği yapmayı seçmişti. Doğru konuşandan iğreniyorlar. Bir hakim adaletin yerine gelmesinde ve doğru olanın yapılmasında ısrar edince birdenbire sevilmeyen kişi olurdu. Amos'un gününden beri insan doğasının değişmediği düşüncesindeyim. Amos 5. bölüm 11. ayette yoksulu ezdiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz der. Yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için kendilerine adaletsiz davranılanlar fakirlerdir. Bunu biliyorum çünkü ben de hayatımın bir bölümünü o konumda geçirdim. Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz derken Samiriye'de inşa edilen güzel sarayların günümüzdeki kalıntılarını size hatırlatmak isterim. Bu mesajın verilmesinden kısa bir süre sonra yıkılmışlardı ve 3000 yıldır yıkıntı halindedirler. Amos 5. bölüm 12. ayette çünkü isyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum. Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler der. O zamanki mahkemelerde fakirlere adaletli davranılmazdı. Günümüzde fazla değişen bir şey var mı merak ediyorum. Ölüm cezasının kaldırılmasının nedenlerinden biri olarak zengin insanların her zaman gaz odası ya da asılacağı ipten kurtulabileceği gösterilmiştir. Zengin insanların bunu yapabileceği doğru olduğu halde ben bunun geçerli bir neden olduğunu düşünmüyorum. Suçlu bulunan fakir kişinin ölüm cezasından kurtulma şansı yoktur. Zengin davasını reddedip durabilir ve bu şekilde hapse girmesi uzun bir zamanı alabilir. Hatta birçok durumda hapse dahi girmeyebilir. Bir ulusta adalet uygulanmadığında Tanrı duruma dikkat çeker. Tanrı yeryüzünü yönetme sorumluluğunu insansal hükümetlere teslim etmiştir. Dünyanın ulusları Tanrı'nın düzenidir ve Tanrı onları sorumlu tutar. Başarısızlığa uğradıklarında Tanrı onları çökertir. Tıpkı Roma İmparatorluğu'nun ortadan kaldırıldığı gibi. Amos 5. bölüm 13. ayette bu yüzden susmak düşer akıllı insana. Böyle bir zamanda çünkü zaman kötüdür der. Yani o zaman yaşayan insanlar kendilerine adil davranılmayacağını biliyorlardı ve birçok kişi de susuyordu. Susmak akıllıcaydı çünkü protesto etmeye kalkarsanız bunun hiçbir faydası olmazdı. Bizim yaşadığımız zamanın trajedisi basın özgürlüğünden, din özgürlüğünden, konuşma özgürlüğünden söz edilmesi ama bunların fazla uygulanmamasıdır. Medya bir beyin yıkama aracı oldu. Günümüzde sadece parası olan kişinin sesinin duyulabileceği doğrudur. Bunun sonucu olarak dünyanın her yerinde sessiz bir çoğunluk var. Çünkü seslerinin bir şey ifade etmeyeceğini bilirler. Amos 5. bölüm 14. ayette kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğimiz gibi Rab, her şeye egemen Tanrı sizinle olur, diyor. Amos 5. bölümde Rab defalarca İsrail'i kendisine dönmeye çağırmaktadır. Amos 5. bölüm 15. ayette kötülükten nefret edin, iyiliği sevin, mahkemede adaleti koruyun. Belki Rab, her şeye egemen Tanrı Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder der. Bizim zamanımızda liberal olan ve zengin bir organizasyon tarafından desteklenen bir adam hükümete ihanet edebilir ve her cezadan kurtulabilir. Hatta kahraman dahi ilan edilebilir. Bu arada dürüst bir davayı savunan fakir bir adamın işitilme şansı dahi yoktur. Tanrı kötülükten nefret edin, iyiliği sevin, mahkemede adaleti koruyun demektedir. Belki Rab, her şeye egemen Tanrı, Yusuf'un kalan soyuna lütfeder. Yani Amos, fazla olmasa da yine de sizin için bir umut var demektedir. Şimdi Amos başka bir alana geçip gelecekte olan yargı, yani Rabbin günü konusunda uyarılarını iletir. Amos 5. bölüm 16 ve 17. ayetler. Bu yüzden Rab, her şeye egemen Tanrı Rab şöyle diyor. Bütün meydanlarda çığlık kopacak. Sokaklarda inim inim inleyecekler. Irgatları yas tutmaya, ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar. Bütün bağlarda çığlık kopacak. Çünkü ben aranızdan geçeceğim. Rab böyle diyor. Ama Tanrı onların tövbe etmeyeceğini biliyordu. Şimdi gelecek olan yargıyı açıkça bildirmektedir. Ölüm herkese dokunacaktır. Hepsi yas tutacaklar. Amos 5. bölüm 18. ayette, vay başına Rabbin gününü özlemle bekleyenlerin. Niçin özlüyorsunuz Rabbin gününü? O gün aydınlık değil, karanlık olacaklar. Çünkü çok sayıda insan dindar bir şekilde Rabbin gününü arzuladığını söylemekteydi. Amos onu burada bir vay olarak sunar. Vay başına Rabbin gününü özlemle bekleyenlerin. Günümüzde insanlar ah Rab bir gelse diyorlar. Ama onlar için bu dindar bir duygudan başka bir şey değil. Rabbin gününün onlar için olacağını düşünürler. Ama düşündükleri gibi bu hoş bir gün olmayacaktır. Amos burada Rabbin günü sözünü kullanır. Peygamberlikte bu konuyu ilk açan Yoel olmuştu ve kendisinden sonra gelecek olan peygamberlerin bu konuda söyleyecek bir şeyleri vardı. Birçok kişi Rabbin gününün İsa'nın egemenlik süreceği 1000 yıllık dönem olduğunu düşünür. Hatta teolojik eğitimimin ilk zamanlarında ben de böyle düşünmüştüm. Yoel Rabbin gününün ışık değil karanlık olacağını söylemekte çok dikkatlidir. Amos da böyle yapar. Rabbin günü yargıyla başlar ve Mesih'in yeryüzündeki egemenliğini kurmak için gelişine ilerler. İsrail halkının Rabbin günü konusunu hor gördüğü ve onunla alay ettiğini düşünen pek çok yorumcu bulunur. Ben burada böyle bir şey görmüyorum. Bu yorumun nasıl doğru olabileceğini de anlamıyorum. Bunun yerine insanların çok dindar olduğunu söyleyebilirim. Musa'nın yasasındaki ayinleri yerine getiriyorlardı ama bunun yanı sıra putlara da tapıyorlardı. Onlar için tıpkı birçok insan için günümüzde kiliseye gitmenin olduğu gibi bir dini yaşamaktı bu. Bir töreni yerine getirmenin canlı ve gerçek bir yanı yoktur. Güzel olabilir, gözlerinize ve kulaklarınıza hitap ediyor olabilirler ama hayatınızı değiştirip değiştirmedikleri çok önemlidir. Sizi değiştiriyor mu? İş hayatınızda size yardım edebilecek bir yanı var mı? Günümüzde teolojilerinde Rabbin 1000 yıllık egemenlikten ve büyük sıkıntı döneminden önce geleceğini düşünen ve çok dindar bir şekilde Rab bir gelse diyen pek çok insan var. Eğer siz bu kişilerden biriyseniz size şunu sormak istiyorum. Onun gelmesini gerçekten istiyor musunuz? Yoksa kilisenin göğe alınışını buradaki sorunlarınızdan kurtaracak bir kaçış yolu olarak mı kullanıyorsunuz? Teoloji okullarındayken bir öğrenci arkadaşımla birlikte Tanrı, Kutsal Ruh ve Üçlü Birlik hakkında öğreniyorduk. Bir sonraki güne hazırlanmamız gereken zor bir ödevimiz olduğundan, akşam olduğunda gözlerini göğe kaldırıp bu arkadaşım ah keşke Rab bu gece gelse derdi. Ne istiyordu? Çok basitçe bu dersi çalışmayı istemiyordu. Ama mezuniyetten bir gece önce kafeteryadan çıktığında gözlerini yukarı kaldırıp Rabbin önümüzdeki birkaç gün içinde gelmemesini umut ediyorum demişti. Çünkü mezuniyetten bir gün sonra evlenip balayına çıkacaktı. Dostum birçoğumuz Mesih'in gelişini sevdiğimizden ötürü değil, hoş olmayan bir durumdan kaçmak için Rabbin gelişiyle göğe alınmayı özlemle bekliyoruz. Amos bu insanlara siz dindar insanlar sadece bu dinsel törenleri yerine getiriyorsunuz. Tanrı'yı gerçekten tanımıyorsunuz, putlara tapıyorsunuz der. Rabbin günü arzulamanız gereken bir şey değildir, ışık değildir, bir karanlık günüdür. Rabbin günü geldiğinde önce büyük bir sıkıntı döneminden geçeceksiniz. Siz doğrudan milenyuma atlamayı bekliyorsanız böyle olmayacak. Kilisenin büyük sıkıntı zamanından geçmeyeceğine inananlarımızın her yargıdan kaçamayacağımızın bilincine varması gerekiyor. Dostum bazılarımız cennete gittikten sonra büyük sıkıntı dönemine girdiğimizi düşünebilir. Neden biliyor musunuz? Paulus'un 2. Korintliler 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ne dediğine kulak verin. Bunun için ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım. Kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Mesih'in yargı tahtı Bema'dır. Büyük beyaz taht yargısı değildir. Bütün Hristiyanlar yani gerçek anlamda Mesih inananları gerek iyi gerek kötü yaptıklarının karşılığını alacağı Bema'ya geleceklerdir. Bu kurtulup kurtulmayacağımızı belirleyen bir yargı mıdır? Hayır. Elçi Paulus 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette, çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz der. Kimsenin atabileceği başka bir temel yoktur ama o temelin üzerine bina edebilirsiniz. 1. Korintliler 3. bölüm 12 ila 15. ayetler arasında bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır der. Sık sık birçok insanın kurtulmuş olduğu halde cennete vardıklarında yanık kokacaklarını söylememin nedeni budur. Yeryüzündeyken yaptıkları her şeyi benlikte, yeryüzüne ait bir nedenle, o anki bir tatmin için yapmışlardır. Sizinle çok açık konuşayım. Yaşım ilerledikçe Mesih'in yargı tahtı önünde ne yapacağımı düşünüyorum. Yıllardır sürdürdüğüm kutsal kitap öğretiş hizmetimden ötürü büyük bir ödül alacağımı söyleyebilirsiniz. Ama siz beni, benim kendimi tanıdığım gibi tanımıyorsunuz. Eğer tanısaydınız, beni dinlemeyi istemeyebilirdiniz. Ama bir dakika bekleyin. Çünkü eğer ben sizi, sizin kendinizi tanıdığınız gibi tanısaydım, ben de sizinle konuşmayı istemezdim. Dostum burada, yeryüzünde yaşadığımız hayatlar sunaktır. Ve gerçek bazılarımızın cennete gidip büyük sıkıntıdan kurtulmadığımızı düşüneceği olduğu halde Mesih'in dönüşüyle çok ilgileniyormuş gibi yapmak dindar bir saçmalık haline gelebilir. Elçi Paulus'un Mesih'in Bema'sındaki yargımızdan söz ettikten sonra 2. Korintliler 5. bölüm 11. ayette ne söylediğine dikkat edin. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuzdur der. Onun önüne çıktığımızda 15 yıldır pazar okulunu hiç kaçırmadığınız için onun size güzel bir pazar okulu madalyonu vereceğini düşünüyorsanız hata yapıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Ben Mesih'in yargı kürsünün önüne gelecek şeylerin evinizde yaşadığınız, hayat, iş ve sosyal hayatınızdaki tanıklığınız, karşı cins karşısındaki davranışlarınız olduğunu düşünüyorum. Yeryüzündeyken bedeninizde yaptığınız şeyler yargı kürsünün önüne gelecektir. Siz şimdi cennete gitmeyi istiyor musunuz? Her şeyi yoluna koydunuz mu? Elçi Paulus 2. Korintliler 11. bölüm 31. ayette, Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası biliyor ki yalan söylemiyorum der. Bu yüzden her şeyi Rab'be günü gününe itiraf etmeye dikkat ederim. Her gün onunla hesabımı kapatmaya çalışırım. Eğer bunu yapmazsam, Tanrı bir gün orada bana hesabı soracaktır. Bugün sinirlendiniz ve kötü bir tanık oldunuz. Başka bir inanlı hakkında dedikodu yaptınız. Mesih'in önüne çıktığınızda sırtınızı sıvazlayıp sizin ne kadar hoş biri olduğunu söyleyeceğini mi düşünüyorsunuz? O bunları yargılayacaktır dostum. Cennette her şeyin halledilmesi gerekiyor ve Mesih'in yargı tahtının amacı da budur. Amos bu insanlara karşı sözünü esirgemez. Rabbin gününü özlemle beklediğiniz saçmalığına son verin. O gün aydınlık değil, karanlık bir gün olacaktır der. Geçmeniz gereken büyük bir sıkıntı dönemi olacaktır. Eğer inanlıysanız ve bu yüzden büyük sıkıntıdan geçmezseniz sizin için hala Mesih'in yargı tahtı olacaktır. Bunun bazı insanların olacağını düşündükleri gibi hoş bir şey olacağını da sanmayın. Amos 5. bölüm 19. ayetti. Nasıl ki biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar diye bir örnek verir. Amos kutsal kitapta bulacağınız en dramatik vaizlerden birisidir. Oldukça mecazi bir dil kullanır. Yeryüzünden ve doğadan örnekler verir. Burada ormanda olan ve birdenbire arkasından bir aslan gelen bir adamdan söz edilir. Adam aslandan kaçarken bir ayının kendisine doğru geldiğini görür. Yani eğer Rabbin gelmesini istediğinizde yeryüzündeki sorunlarınızdan kurtulmak için bunu söylüyorsanız bu tavadan ateşe atlamak gibidir. Adam ayının kendisine doğru geldiğini görünce tepelere yönelir ve evine gider. Dinlenip nefesini toplamak için elini duvara koyar ama bu sefer de duvardan bir yılan inip onu ısırır. Vücuduna yılan zehri girmesindense bir aslanın ya da ayının pençesine düşmek çok daha iyidir. Amos yeryüzünde Tanrı için yaşadığımız hayat hakkında çok dikkatli olmamız gerektiğini söyler. İnanlar olarak kurtuluşumuz tehlikede değildir. Mesih günahlarımızın cezasını ödemiştir ama inanlar olarak günahlarımızı zamanında itiraf edip tövbe etmezsek Tanrı gerekeni yapacaktır. Dostum Tanrı'nın bunu yapması gerekir. Tanrı kutsal, doğru ve adildir ve cennet her şeyin doğru olduğu bir yer olacaktır. Bu yüzden Siz ve ben oraya gittiğimizde doğru olmalıyız. Bu günümüzde birçok insanın anlamadığı bir konu. Amos 5. bölüm 20. ayette Rabbin günü aydınlık değil karanlık olmayacak mı? Hem de zifiri karanlık, bir parıltı bile yok der. Rabbin günü İsrail ulusunun üzerine gelecek olan yargı dönemiyle başlar. Ancak Rabbin günü bir yargı döneminden daha da fazlasını içerir. Rabbin günü aynı zamanda Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişini ve yeryüzünde 1000 yıllık egemenlik sürüşünde içermektedir. Amos 5. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde Rab şöyle diyor. İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan. Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Besili hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü. Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim der. Törenleri yerine getirişlerinin ardında dürüst olmayan hayatlar vardı. Tanrı halkının imanlarının gerçek olması gerektiğini anlamaları çok önemlidir. İman sahte ya da masal değil, gerçektir. İman birisini kavramalıdır. İman etmek kandırmak değildir. Birçok insan eğer inanıyorsan bunun nedeni kör olmandır. Körü körüne inanıyorsun der. Eğer körü körüne inanıyorsanız unutun gitsin. Çünkü Tanrı böyle bir imanı kabul etmez. İmanın kişinin hayatının üzerinde bir etkisi olması gerekir. Yakup işler olmadan iman ölüdür der. Paulus iyi işler yapabilelim diye kurtulduğumuzu söyler. Bunların hepsi de önemlidir. İsrail halkı günahlı hayatları yaşamaktaydı. Aktif olarak putperestlik yapıyorlardı ama buna karşı Musa'nın yasasındaki törenlerin hepsini de yerine getiriyorlardı. Tanrı burada ben bundan nefret ediyorum. Böyle bir şeyi kabul edemem der. Canlı ve şekli olduğunu düşündüğünüz ilahi toplantılarınızdan bazılarında eğer insanların yüreği işin içinde değilse bunun hiçbir anlamının olmadığını söylemek isterim. Gerçekten Tanrı'nın bunu kabul ettiğini düşünüyorsanız yanılırsınız. Eğer sizin kilisenize ya da benim kiliseme gelseydi Tanrı sizce ne düşünürdü? Amos 5. bölüm 24, 25 ve 26. ayetlerdi. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı kurbanlar sunular sundunuz? Gerçekte kralınız Sakkut'u, putunuz Kayyan'ı kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız der. Gerçekte kralınız Sakkut'u, putunuz Kayyan'ı ya da gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini, Sakkut ve Kayyan'ı taşıdınız diyor. Sakkut ve Kayyan İsrail'de tapınılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu düşünülür. Belli ki İsrail halkı çölde kurbanlar sunuyorlardı ama putperestlerle karşılaştıklarında onların tanrılarına da tapınmaya başladılar. Molaka tapınmada küçük çocuklar akkor halindeki putun kollarına konulur ve kurban edilirdi. Bu çocukların haykırışları dehşet vericiydi. Tanrı bizlere pazar günü kiliseye geliyor ve bana tapınmanın dışsal etkinliklerinde bulunuyorsunuz ama hafta içinde Molaka tapıyorsunuz. Para peşinde koşarken açgözlülük tanrısına tapıyorsunuz der. Deniyor ki Kardinal Wolsey 8. Henry tarafından kovulmuştu. 8. Henry onu öldürmek istiyordu ama ölüm cezası gerçekleşmeden önce Wolsey doğal nedenlerden ötürü ölmüştü. Kardinal ölüm döşeğinde keşke Tanrı'ya, krala hizmet ettiğim gibi hizmet etmiş olsaydım der. Yeryüzündeyken Molak adlı puta açgözlülük tanrısına taptım. Bedendeki şeylere taptım ve Tanrı'ma hizmet etmedim der. Dostum, öldüğünüzde söylenen sözler ne kadar tatlı olursa olsun, vaiz ne kadar güzel sözler söylerse söylesin, sizler ve ben Mesih'in yargı tahtının önünde duracağız. Sizinle açık konuşayım. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Bu yüzden buradayken onunla ilişkimi doğru tutmaya çalışırım. Amos 5. bölüm 27. ayetti. Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim. Rab böyle diyor. Onun adı her şeye egemen Tanrı'dır der. İsrail gelecekte cezalandırılacaktı. Şam'ın ötesine yani Suriye'nin ötesine sürgüne gönderileceklerdi ve Şam'ın ötesinde Nineve vardı. Tanrı İsrail'e Asurluların kendilerini sürgüne göndereceğini söyler.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın. Thank you.
nefesim.